Herkese merhaba arkadaşlar. Bu podcast'imizde sizlerle beraber Cumhuriyet Edebiyatı topluluklarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu podcast'imizde konu edineceğimiz topluluk da Garipçiler, yani Birinci Yeniciler topluluğu arkadaşlar. Edebiyatımızdaki şiir ihtilalcileridir bu topluluk isimleri. En önemli topluluklarımızdan biridir. Bu noktada da üzerinde durulması gereken en önemli topluluklardan biridir kendileri. Kimden bahsediyorum arkadaşlar? Kimlerden bahsediyorum daha doğrusu? Orhan Veli Kanık'tan bahsediyorum. Melih Cevdet Anday'dan bahsediyorum. Ve Oktay Rıfat Horozcu'dan bahsediyorum. Yani meşhur OMA arkadaşlar. Hani kirlenmek güzeldir vardır ya reklamı. Yani bunu yapmasam olmazdı. Çünkü başka türlü akılda kalmıyor. Meşhur OMA bu üç isimdir arkadaşlar. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu. Garipçiler akımının muhteşem üçlüsü arkadaşlar. Kendileri neyi savunuyorlar şiirde? Çünkü bütün kalıpları yıkmaya çalışmışlardır arkadaşlar. Adı üstünde garipçiler. Neden garipçiler diyoruz biz kendisine? Çünkü alışılagelmiş bütün kalıpları yok etmeye çalışıyorlar. Nedir bu? Uyak, kafiye, dörtlük. Yani adamlar mesela üçlü beşli şiirler yazıyorlar. Şiirlerinin satırları birinin kısa, birinin uzun, farklı farklı uyaksız şiirler yazıyorlar. Fakat şöyle bir şey var. Bence dünyanın en güzel şiirlerinden bazılarını yazıyorlar arkadaşlar. Özellikle Orhan Veli buna adaydır, öyle söyleyeyim. Kendileri dediğimiz gibi kuralları yıkıyorlar. Fakat en güzel kuralları şu: basit, alelade ve sade bir dil kullanıyorlar arkadaşlar. Şiirlerini anlaşılmak için yazıyorlar. Onun dışında kendileri parça güzelliği yerine bütün güzelliğini benimsemişlerdir. Garipçiler topluluğunun aynı zamanda şiirlerinde az önce de bahsetmiştik sade dil kullanmışlardır. Yani Türkiye Türkçesi kullanmışlardır. İstanbul Türkçesi kullanmışlardır. Bu topluluk eleştiri de almıştır arkadaşlar. Kimden eleştiri almıştır? Türk Edebiyatı'nın en önemli romancılarından biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar. Biliyorsunuz ki Huzur romanı çok önemlidir. Kendilerine şiirlerini şiirden uzaklaştırmışlardır diye bir eleştiri yöneltmiştir. Fakat garipçilerin amacı tamamen yeniliktir. Alışılmış olmayanı denemektir. Bunlardan bahsedebiliriz. O zaman bu şekilde garipçiler akımından ziyade topluluğunun genel özelliklerinden bahsettiysek sanatçılarına geçelim. 3 tane sanatçısı var fakat 3 tane sanatçısı da çok önemli sanatçılar arkadaşlar. Üzerinde bir hayli durmamız gereken sanatçılar. İlk olarak kimden başlamamız gerekiyor? Tabii ki Orhan Veli Kanık'tan başlamamız gerekiyor. Türk şiir tarihinin belki de gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biridir. Hatta Nazım Hikmet'in bir sözü vardır. Yaşasaydı Türk edebiyatının belki de dünya edebiyatının en büyük şairi olacaktı diyor Nazım Hikmet Orhan Veli için. Orhan Veli çok genç yaşta ölmüştür arkadaşlar. Ölümü de bir o kadar trajiktir. Bundan da biraz ilerleyen sürelerde bahsedeceğim. Ama öncelikle genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum Orhan Veli'nin. Kendisi şiir türünde tanınmıştır ve şiirlerinde acı, aşk, çocukluk özlemi ve İstanbul sevgisini işlemiştir. Biliyorsunuz ki Servet-i Fünun döneminde Tevfik Fikret vardı ve Siz şiiriyle İstanbul'u yerden yere vurmuştu arkadaşlar. Bu noktada Orhan Veli de İstanbul'u seven bir şairdir ki İstanbul'u dinliyorum diye de bir şiiri vardır. Olağanüstü mükemmel bir şiirdir. Hepimiz de biliyoruz. Orada diyor ki mesela İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı. Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular. Çekiç sesleri geliyor doklardan. Güzelim bahar rüzgarlarında ter kokuları İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Yani hangi dörtlüğü bilmiyorum ama bu kadarını biliyorum bu şiirin arkadaşlar. Çünkü çok fazla şiir ezberleyen bir değilim. Okuduğumda böyle aklımda kalıyor. Hele ki Orhan Veli gibi bir üstadın şiiri olunca direkt aklıma kazınıyor diyebilirim. Onun dışında Orhan Veli ile ilgili bilmemiz gereken şeylerden biri de kendisi Nasreddin Hoca'nın 72 tane fıkrasını Şiirleştirmiştir arkadaşlar. Adama göre her şey şiir yapılabilir. Hani Cem Yılmaz'ın bir tane şeyi vardı ya bir ara. Bana bir kelime söyleyin size espri yapayım diye. Orhan Veli de bu şekilde bana bir metin verin onu şiirleştireyim diyor. Orhan Veli bu noktada zaten üstat olduğu tartışılmaz. Kendisi Orhan Veli'nin Türk şiir olanaklarını genişletmiştir arkadaşlar. Yani bir şiir ihtilalcisidir bu adam. Zaten başlarda da söylemiştik. Adeta Türk şiirini yenileşmesi adına elini taşın altına koyan en büyük isimlerden biridir. Kendisinin mezarı Rumeli Hisarı'ndaki Aşiyan mezarlığındandır. Bu da birazcık aslında ironiktir. Aşiyan mezarlığı deyince aklımıza kim geliyor? Aşiyan evi vardır. Aşiyan yalısı vardır arkadaşlar. Kimindir? Tevfik Fikret'in evidir burası. Tevfik Fikret İstanbul'u hiç sevmiyor. Orhan Veli İstanbul'u çok seviyor. Orhan Veli Tevfik Fikret'in Aşiyan mezarlığındaki o mezarlıkta yatıyor arkadaşlar. Böyle bir ironi vardır. Onun dışında 1941'de Garip adlı şiir kitabının ön sözünde şiirle ilgili görüşlerini söylemiştir Orhan Veli arkadaşlar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Kendisi hani demiştik ya şiir ihtilalleri yapıyor. Elini taşın altına koyuyor. Şiirin yenileşmesi için elinden geleni yapıyor diye. Bunu kimle yapıyor arkadaşlar? En yakın arkadaşlarından biri olan Melih Cevdet Anday ile beraber yapıyor Orhan Veli'nin. Orhan Veli'nin eserlerine baktığımız zaman da arkadaşlar şiirleri zaten dünya çapında olduğunu söylememize gerek yok. Garip şiiri, garip akımına ismini veren şiiri, garip şiiri önemlidir. Vazgeçemediğim şiiri, destan şiiri, yenisi, karşı, bütün şiirleri adlı bir şiir toplaması vardır. Aynı zamanda Nasreddin Hoca hikayeleri adı altında 72 tane fıkrayı şiirleştirdiğini bileceğiz. Bir de kendisi La Fontaine masallarını bir kısmını arkadaşlar şiirleştirmiştir. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Onun dışında anlatamıyorum. İstanbul dinliyorum şiirleri de çok önemlidir. Orhan Veli'nin. Yani bu arada mesela Instagram'da sürekli görüyoruz yani anlatamıyorum diye bir tane adam var. Sürekli söylüyor. Büyük ihtimalle o Orhan Veli'dir arkadaşlar. Anlatamıyorum diyor ya. Neyse çok fazla espriye gerek yok. Espri mizah yeteneğim o kadar iyi değil. Neyse düz yazılar yazmıştır kendisi. Edebiyat dünyamız ve bildiğimiz dal düz yazıları yazmıştır Orhan Veli'nin. Orhan Veli hakkında bilmemiz gerekenler bunlardır. O zaman Orhan Veli ile ilgili küçük ve bir o kadar trajik bir hikaye anlatma zamanı geldi arkadaşlar. Başlarda söylediğim o ölümü hikayesi. Arkadaşlar İstanbul, Orhan Veli 1950'de ölüyor yanlış bilmiyorsam. Yani daha sonrasında da olabilir ama 50'de öldüğünü biliyorum. Ölümü şu şekilde oluyor. Orhan Veli bir gün sokakta yürüyor arkadaşlar. Normal İstanbul'un herhangi bir sokağında yürüyor. Ve o dönem tabii ki İstanbul'da belediyecilik çok kötü. Şehrin altyapısı, üst yapısı her şey çok kötü. Ve Orhan Veli o sokaklardan birinde yürürken belediyenin açtığı fakat kapatmadığı bir çukura düşüyor. Çukura düştükten sonra tabii ki biraz baygınlık geçiriyor falan ama yoldan geçenler onu o çukurdan çıkartıyorlar. Ve evine gönderiyorlar. Üstü başı kir içinde bayağı böyle lağımın içine düşmüş. Türk edebiyatının en değerli hazinelerinden biri lağım içinde evine yürüyor. Evine gidiyor ve baş ağrısı tutuyor. İşte karın ağrıları, kusma vesaire. Hastaneye gidiyor kendisi. Ve hastanede buna işte ağrı kesici verip eve gönderiyorlar. İşte bir şey yapıp eve gönderiyorlar arkadaşlar. Çok ilgilenmiyorlar. Halbuki kendisi az önce düştüğü çukurdan çıkarılırken iç kanama geçiriyor. Ve iç kanama geçirdiği için de hastaneye gidiyor. Hastanede bunu fark etmiyorlar ve kendisi 1950 yılında ya da daha sonrasında da olabilir. Tam bilmiyorum ama bu tarihi hayata gözlerini yumuyor. Çok trajik bölüm arkadaşlar gerçekten. Zaten en güzel sözü de kendisi hakkında Nazım Hikmet söylemiştir. Yaşasaydı Türk edebiyatının belki de dünya edebiyatının en büyük şair olacaktı ama kader izin vermedi diyor Nazım Hikmet kendisiyle alakalı. Orhan Veli ile ilgili bunları bilmemiz yeterlidir. Kendisini saygıyla anıyoruz. Geçelim Bir sonraki sanatçımıza Omo'nun M'sini arkadaşlar. Melih Cevdet Anday. Melih Cevdet Anday sanatını sosyal temellere dayandırmıştır arkadaşlar. Sosyalizm vurgusu vardır şiirlerinde. Aynı zamanda şiirlerinde akıl önemlidir. Akılcı şiirler yazmıştır ve Yunan mitolojisinden yararlanmıştır Melih Cevdet Anday. Kendisinin eserlerine baktığımız zaman da ölümsüzlük ardında Gılgamış, rahatı kaçan ağaç, telgrafname şiirlerini görüyoruz. Kendisi bir de roman yazmıştır. Romanlarında bilmemiz gerekenler de 3 tane romanı vardır bilmemiz gereken. Gizli Emir, Meryem gibi İsa'nın güncesi. Aynı zamanda Melih Cevdet Anday gezi yazıları yazmıştır ve Azerbaycan, Özbekistan ve Sovyet Rusya gezilerini yazmıştır. Büyük ihtimalle o dönemde Kafkaslara geziler yapmış olmalı ki bu tür gezi yazılarını yazmıştır kendisi. Bu şekilde Melih Cevdet Anday ile ilgili bilmemiz gerekenler de bunlardır arkadaşlar. Geçelim son ismimize, Omo'nun Oğuz'una. Kimden bahsediyorum? Oktay Rıfat Horozcu'dan bahsediyorum. Arkadaşlar Oktay Rıfat Horozcu deyince kendisi TDK'nin ilk başkanının oğludur ve bu noktada kendisi TDK'nin açtığı bir şiir yarışmasında edebiyat ödülü kazanmıştır. Acaba neden? Başkan da Samih Rıfat'tır arkadaşlar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Onun dışında kendisi yaşama sevinci ve artı lirizm temalarını işlemiştir şiirlerinde. Onun dışında kendisi arkadaşlar Perçemli Sokak'ta birinci yeniciye yöneldiği şiir vardır. Bu noktada biz zaten kendisini birinci yenici topluluğunda kabul ediyoruz. Eserlerine baktığımız zaman kendisinin şiirlerinde güzelleme, yaşayıp ölmek şiirleri önemlidir. Onun dışında kendisi roman yazmıştır arkadaşlar. Romanlarında da Danaburnu ve Bay Lear romanı önemlidir kendisinin, Oktay Rıfat Orozcu'nun. Oktay Rıfat Orozcu ile ilgili bilmemiz gerekenler de bunlardır arkadaşlar. Bu şekilde Garipçiler topluluğunu da bitirmiş olduk. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki podcastimizde de arkadaşlar diğer topluluklardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrardan iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum hepinize.